Aynı günün bitiminde rüzgar uzak tepelerden bir kaplan kükrer gibi birdenbire koptu. Işığı çoktan sönmüş, yağmurdan ağırlaşmış, bulutları bu rüzgar gökyüzünden indirdi. Sağanaklar birden boşandı ve gündüzün sıcağını yıkayıp götürdü. Yağmurdan sonra ortalığı basan sisler sonunda açılınca sakin, kurşuni ufuklardan serin, duru ve saf bir şafak söktü. Bu beklenmedik fırtına ve ayaz göklerden koca karının üzerine bir ölüm habercisi gibi inmişti. Koca karı öğle üzeri daldığı uykudan vaktinde uyanamamış, gün battıktan sonra esen rüzgar o çıplak, kocamış vücuduna iyice işlemişti. Akşam zamanı ana tarladan alnının teriyle iş işlemekten dönüyormuşçasına sessiz, sakin eve geldiği zaman ihtiyarı yer döşeğinde titreme nöbetleri ve sancılar içinde buldu. Kaynana, "Cin çarptı beni, kızım nazar indi bana," diye inim inim inleyerek o küçücük kupkuru elini uzattı. Ana onun elini alınca tersiz ve alev alev yanmakta olduğunu gördü. Ananın neredeyse sevineceği geldi bu işe. Kendi içinden geçenleri, o gün yapmış olduğu o tatlı ve kötü işi aklından silecek diye ihtiyarın hastalığına seviniyordu neredeyse. "Pek kötü karardı gökyüzü," diye mırıldandı. "Hande ise eve gelip baka yazdım, dışarıda mısın diye, ama sonra elbet göğün bu rengini görür de içeri girer dedim. Koca karı uyuyakalmışım," diye inledi. "Bir uyumuşum, bir uyumuşum, hepimiz uyumuşuz. Uyandığımda bir de ne göreyim, gün çekilmiş, her yanım buz kesilmiş." Ana hemen su kaynattı. İçine zencefille başka baharlar da katıp ihtiyara içirdi. Yine de geceleyin ihtiyarın o kupkuru ateşi yükseldikçe yükseldi. Nene şimdi nefes alamadığından yanıyor, yakınıyordu. Cinler gelip böğrünün üstüne oturuyorlar, bıçaklarını onun ciğerine saplıyorlarmış. Biraz sonra konuşması da durdu. Şimdi sıkışık ciğerlerinden çıkan hırıltılı nefesi duyuluyordu yalnızca. Anaysa uyanık durmak zorunda olduğuna seviniyordu. Bütün gece uyumayıp kaynanasının başucunda nöbet bekledi. İhtiyar su istedikçe su veriyor, yorganını ittikçe üstünü örtüyordu. Nenecik her yanının yandığını söyleyerek sızlanıyordu ama durup durup titreme nöbetleri de geçiriyordu. Dışarıda kapkara bir gece vardı. Bardaktan boşanırcasına yağan yağmurlar evin saz damını yer yer yarıp içeri girmeye başlamıştı. Ana ihtiyarın yatağını odanın tavanı akan köşesinden büyük yatak tarafına çekti. Tavanın deliğini bir hasırla örttü. Bütün bu işleri sızıltısız yapıyordu. Bütün gece boş oturmadıkça sevindi, durdu. Sabahleyin ihtiyarın durumu ağırlaşmıştı. Hem de gözle görülecek kadar. Ana oğlanı gönderip emmi oğlunu çağırdı. Emmi oğlu geldi, yenge de geldi. Konu komşu da geldiler. Koca karının başına toplandılar. Koca karı bir bakıyorsun kendini biliyor, bir bakıyorsun ateşinin fazlalığından, nefes alırken duyduğu acıdan kendini kaybedip gidiyordu. Her gelen bir başka akıl öğretiyor, bir başka ilaç, salık veriyordu. Ana da her birini ayrı ayrı denemek için oraya buraya koşturup duruyordu. İhtiyacık bir seferinde kendine geldiği zaman etrafında toplanmış olanları gördü. Dolu sinesinden hırıltılı hırıltılı çıkan nefesiyle "Bir cin var üstüme oturuyor, bastırıyor, eziyor beni," diye söylendi. "Saatim benim, saatim." O zaman ana neneciğin bir şey söylemek istediğini sezerek hemen yanına koştu. Gel gelelim ihtiyar diyeceğini bir türlü diyemiyor, titreyen elleriyle sırtındaki kefenli kırkayı çekiştirip duruyordu. Hırkanın üstü yamadan geçilmez olmuştu artık. Her yama yamanışta koca karı sevinerek bu kefenliği de eskitmeye yemin edip gülmüştü. Şimdi ise hırkayı çekiştirerek nefes nefese bir şeyler söylemeye çalışıyordu. Gelini onun üzerine doğru eğildi. Koca karı "Şu hırka," diyordu. "Yama dolu oğlanım." Ötekiler bu yüzden bir şey anlamayıp merakla birbirlerine baktılar. Ama büyük oğlan hemen atıldı. "Ana, ben bildim nenemin ne istediğini. Yeni kefen istiyor. Üçüncü kefenliğini giyip yatsın istiyor. Hani babam göndereceğim diye yazdıydı ya. Nenem hep derdi ya, bu ikinci kefeni de eskiteceğim diye." Oğlanın bu sözleri üzerine ihtiyarın yüzünde cılız bir gülüş belirdi. Komşular, "Ne yaman ihtiyarmış bu," diye başlarını salladılar. Sözünün eri, dediği dedik, acuzeymiş. İnan olsun, üçüncü kefenimi de giyeceğim dedi ya, giyecek alimallah. Koca karının çökmüş, baykuşumsu yüzünde de sönük, ölgün bir neşe parlayıvermişti. Zorlukla konuşarak yine, "Sırtıma giymeden ölmeyeceğim," diye fısıldadı. Bunun üzerine hepsi telaşa kapıldılar. Emme oğlu kefenlik kumaşı almaya koştu. Ana da, "En iyisinden şöyle tok kırmızı bir pamuklu alıver," diye tembih etti. "Elinde gümüşün varsa harcayıver, ben sana yarın veririm." Kaynanasına en iyisinden kefenlik almayı yaptırmayı aklına koymuştu. O gece herkes uyuyunca toprağı kazıp gömmüş olduğu gümüşleri çıkardı. Koca nineyi son deminde hoşnut etmek için gerektiği kadar para ayırdı. Sanki yapmış olduğu şey düşünmek istemediği, varlığının gizli köşelerine gömdüğü o saat, o saatin bekleyen hatırası şimdi anaya her zamankinden büyük bir şefkat veriyordu. Onu kendi yakınlarının hatırı için kendini harap etmeye kışkırtıyordu. İşi çoktu. Ana bundan hoşnuttu. Şu anda çevresindekiler için saçını süpürge etmek o yaşamış olduğu gizli saatin yükünü biraz hafifletir gibiydi. İki gecedir uyku yüzü görmemiş, kendini yormak için elinden geleni yapmıştı. Çocuklarını bir kere bile azarlamamıştı. Ölüm döşeğindeki ihtiyara ise gözü gibi bakıyordu. Emme oğlu kefenliği getirince ana kumaşı koca ninenin gözlerine yakın tuttu ve "Ha gayret koca nine, hırkan bitene dek dayan," dedi. Yüksek sesle konuşmuştu. Çünkü ihtiyarın kulakları her an biraz daha işitmez, gözleri her an biraz daha görmez oluyordu. Kaynana da yiğitliği elden bırakmadı. "Yok, ölmem daha," dedi. Oysa ki nefesi konuşmaya yetmez olmuştu. Hatta hiç nefesi kalmamış gibiydi. Her aldığı soluk ciğerlerinden acınacak bir hırıltıyla güçlükle çıkıyordu. Ana iğnesini işletmeye başladı. O güzelim pahalı kumaştan gelin giysisi gibi pırıl pırıl kırmızı kefenlikler dikti. İhtiyar yattığı yerden ananın kucağında ışıldayan kumaşa sönük gözlerini dikmiş bakıyordu. Artık yiyemez içemez duruma gelmişti. İnsan sütünün bazen ölüm halindeki hastaları kurtardığı bilindiğinden iyi kalpli, emzikli bir kadın kendi memesinden bir tas içine süt sıkıp getirmişti ama ihtiyar bunu bile yutamamıştı. Aldığı bir parça nefesle yaşıyor, kefenlikleri dikilsin diye bekliyordu. Ana durmadan dikiş dikiyor, komşuları dikişi ara vermesin diye yemek yapıp getiriyorlardı. Kefenlikler bir gün, bir gece tamam olmadan dikildi, bitti. Emme oğluyla yenge daha birkaç komşu ananın başını beklemişlerdi. Evlerine giden köylüler dahi uyuyamamışlar. Acaba bu yarışı ana mı kazanacak yoksa ölüm mü diye merak ediyorlardı. Kefenlikler bitti sonunda. O güzelim al urbalar dikildi. Emme oğlu ihtiyarı döşeğinden kaldırdı. Anayla yenge de yepyeni giysileri onun artık kuru, kararmış dalları andıran kollarına, bacaklarına geçirdiler. Kefenliğin bittiğini ihtiyarcık bildi. Konuşamıyordu. Yattığı yerden hırıltılı son birkaç nefes daha aldı. Gözlerini iri iri açıp o dişsiz ağzıyla gülümsedi. Muradına ermişti. İki tane kefeni eskitip üçüncüsünü giymenin nasip olduğunu bile bile sevine sevine öldü. İhtiyar gömülüp cenaze telaşı sona erdikten sonra ana boş durmadı. Tarlada her zamankinden sonra fazla çalışıp didinmeye başladı. Oğlan bir iş yapmaya kalkışsa şimdi ana "Bırak ben yaparım." diyordu. "Koca nineyi pek arıyorum. Bu kadar arayacağım hiç aklıma gelmezdi. Öyle pişmanım ki neden o gün hava bulutlanınca gidip ona bakmadım." diye. Ananın kaynanasının ölümüne pek yas tuttuğu, kendini suçlu gördüğü bütün köy ceyize yayıldı. Herkes yasından ötürü onu överek "Ne iyi gelinmiş, böyle üzülüyor." dediler. Anayı da "Yas tutma pek böyle, kadın kardeş." diye avutuyorlardı. pek kocaydı gayri. Demek ömrü bu kadarmış. Daha biz konuşamaz, yürüyemezken her birimizin saati alnımıza yazılıyor. Bu saat gelip çatınca yas tutmanın ne yararı var? Bak erkeğin hayatta çok şükür. İki tane de oğlum var. Kalbini bütün tut, kadın kardeş. Ne var ki açıkça ah vah edebilmek şu günlerde anayı rahatlandırıyordu. Çünkü içinde bir gizli korkusu vardı. Fırtına içinde yaşamış olduğu o saatten beri içinde gizlenmekte olan bir korku. Artık tarla işi bile ona bu korkuyu unutturamaz olmuştu. Son günlerin telaşına, hatta koca ninenin ölümüne bile şükrediyordu ana şimdi. Yüreği ezilerek, iyi ki ölüp gitti ihtiyarcık, hiç olmazsa bu öteki şeyi görüp öğrenemeyecek diye düşünüyordu. Aradan bir ay geçince ananın korkusu arttı. 2-3 ay geçti ve harman vakti gelip çattı. Döven dövüldü, bitti. Hasat telaşı arasında ananın korkusu da korku olmaktan çıkmış, kesin bir bilgi haline gelmişti. Daha fazla şüphenin gereği yoktu gayri. Ana başına en büyük felaketin geldiğini biliyordu. O ki oğlan çocuklar doğurmuş, köyünde herkesçe sayılan bir hatun kişiydi. O yaz fırtınasının koptuğu güne kendi sersemce isteklerine lanet okuyordu şimdi. O zaman akıl etmesi gerekirdi. Kendi vücudunun öyle kızışık, bekler, ister bir durumda olduğu, vücudunun açlığından başka bir şey düşünemediği öyle bir saatin tam bir meyve verecek bir saat olduğunu o zaman bilmesi gerekirdi. Ya sonra adamın vücudu, o erkeklikle dopdolu, o güçlü güzelim vücut. İşin sonunun başka türlü çıkması düşünülebilir miydi? Ne tuhaf bir analıktı bu kez kadının başına gelen ki bu denli gizli tutulması şarttı ve geceleyin çocukları mışıl mışıl uyurken onun ruhunu öylesine bir tasayla karartıyordu ki ana ne kadar aşererse ersin kimseciklere belli etmiyordu. Ne tuhaftır ki ana kocasından olma çocuklarını taşırken aşermek nedir bilmemişti. Oysa şimdi ağzına koyduğu her lokma onu perişan ediyordu. İçindeki tohum zararlı otların tohumları gibi alabildiğine büyüyüp serpiliyor, kendini besleyen vücudun insafsızca canını emip bitiriyordu sanki. Gel gelelim ana dışarıya karşı hiçbir şey belli edemiyordu. Gecelerce içinin fenalığından uyuyamadı bile. Yatakta oturup sessiz sessiz, keşke yine yalnız temiz olsaydım diye inledi. Şu içimdeki nesne yok oluverse de yine yalnız başıma kalsam hiç yakınmazdım. Kaç kereler derdinden deliye dönerek kendini oracığa, yatağın direğine asmayı düşündü. Ama yapamadı bir türlü. Kendi masum yavruları vardı arada. Onların uyuyan yüzlerine baktıkça ana böyle bir şey yapamayacağını biliyordu. Sonra cesedini bakalım neden öldü diye evirip çevirdikçe komşuların nasıl bakışacaklarını düşünmeye de dayanamıyordu. Böylece ana yaşayıp gitmekten başka çıkar yol bulamadı. Yine de bütün bu çektiği sıkıntılara rağmen ananın kasabalı erkeğe karşı duyduğu istek körelmiş değildi. Çok kere kadın onu hem arzuluyor hem ondan nefret ediyordu ama o başka. Tersine kadının içindeki sır büyüdükçe üzerinde erkeğin etkisi de artıyor gibiydi. Kendini ona teslim ettiğine bin kere pişman olmuştu. Olmuştu ama gece gündüz onu arzulamaktan da geri kalmıyordu. Utancı içtendi. Erkeğe karşı koymadığı için duyduğu pişmanlık gerçekti ama gel gör ki bunlara rağmen erkek yine de gözünde tutmekten geri kalmıyordu. Yalnız gidip vekili aramak ananın ağrına gidiyordu. Gören olur diye de korkuyordu. Adam ona gelsin diye beklemekten başka çaresi yoktu. Anaya öyle geliyordu ki bir kez kendisi gidip adamı aradı mı gayri işi bittiktir. Ondan sonra ayağa düşüp ortamalı olması yakındır. Gel gelelim ne gariptir ki vekil anadan yüz çevirmişe benzerdi. Koca yazlar geldi geçti de vekil köye bir daha uğramadı. Ancak harman yapılıp bittikten sonra geldi. O zaman da eskisi gibi huysuz, aksiliği üzerindeydi. Kendi payına düşen erzakı bu kez son tanesine kadar aldı da ananın büyük oğlanı şaşıp kalarak "Acep ne ettik de adamı kızdırdık be ana?" diye sordu. "Geçen sene nasıl iyiydi?" Ana asık suratla "Ben nereden bileyim?" diye cevap verdi ama biliyordu. Adamın ondan yana hiç bakmayışından anlamıştı. Hasat şerefine şölen verdikleri zaman bile vekil anadan yana hiç bakmadı. Oysa o tertemiz yıkanmış saçlarını yağla tarayıp düzeltmiş, üzerine temiz bir hırkayla pantolon giymişti. Koca dünyada bir çift çorabı vardı. Onu da giymiş, üzerlerine koca ninenin cenaze için yapılan çarıklarını takmıştı. Böyle giyinmiş kuşanmış olarak yanakları umuttan, utangaçlıktan kızarmış, içindeki gizli korkuların etkisiyle gözleri parıl parıl oraya buraya koşuyor, adamın dikkatini çekmek için bir sürü iş görüyordu. Bunlardan başka sesini yükseltip gülerek etrafındakilerle konuşup duruyordu. Köy kadınları eskiden erkeklerin yanında hep sessiz duran ananın bu yüksek sesle gülüşüp şakalaşmasına, alev alev yanan yanaklarına, o ışıldayan gözlerine şaşıp kaldılar. Gel gelelim ana, ne yapsa adam ondan yana bakmıyordu. Yeni üründen pirinç rakısını tadına bakmak için yudumlarken, "Bu içkiden benim için de bir iki testi ayırın dostlar," diye bağırdı. Ağzını da iyi mühürleyin ki tadı kaçıp gitmesin. Ama dönüp kadından yana bir kez bile bakmadı. Kadın onun yanına ya da önüne gidip durduğu zaman da erkek adını bile bilmediği rastgele bir köylü kadınmışçasına onu görmezlikten geliyordu. Kadının buna daha fazla dayanacak gücü kalmadı. Evet, sevinmesi gerekirdi. Erkek onu artık istemiyor diye. Ne var ki dayanamıyordu. Şölenin orta yerinde evine döndü. Bir zamanlar adamın almış olduğu ziynetleri sakladığı yerden elleri titreyerek buldu, çıkardı. Kulaklarındaki delikler kapanmasın diye bunca yıldır taktığı telden halkaları çıkarıp küpeleri taktı. Yüzükleri sert, nasırlı parmaklarına geçirdi. Kendini bu haliyle adama göstermek için yine şölen yerine döndü. Köy kadınları yiyip içen erkeklere hizmet için masanın bir yanına toplanmışlardı. Fitne karı da onların arasındaydı. Ayağındaki yeni çarıklar görünsün diye bacaklarını uzatmış, oturmuştu. Anayı görünce, "Aman aman kadın kardeş, demek o ziynetleri gerçekten aldın ha?" diye seslendi. "Erkeğinin dönüp gelmesini beklemeden de takmışsın, görüyorum." Öyle bağırarak konuşmuştu ki kadınların hepsi bakıp gülüştüler. Bu kez erkekler de kadınların neşesine bakıp güldüler. Gülüşmeyi ananın üzerine yapılan şakaları duyunca vekil de kibirli, umursamaz bir tavırla başını kaldırıp baktı. Bir yandan ağzındaki lokmayı çiğneyerek yine öyle umursamaz bir bakışla ve ananın duyabileceği gibi yüksek bir sesle "Kimdir bu kadın?" diye sordu. Gözleri bir an ananın kıpkırmızı kezilen yüzünde durdu. Sonra vekil onu hiç tanımıyormuş gibi başını çevirdi, önündeki yemeğe baktı. Ana ise yüzü birden sapsarı kesilerek oradan kaçtı. Herkes de onu kendi şakalarından utanıp kaçtı sanarak büsbütün gülüştüler. O günden sonra ana başkalarından kaçar oldu. Gününü çocuklarıyla geçiriyor, içinde gitgide büyüyen o fena şeyi herkesten saklıyordu. Gece gündüz bütün düşüncesi bu şeye bir çare bulmaktı. Görünüşte yine her zamanki gibi durup dinlenmeden çalışıyordu. Zahiresini istif etti. Kış hazırlıklarını bitirdi. Bu sırada güz bayramı oldu. Köyceğizin her evi kendine göre bayram etti. Sepetlerinin kışlık zahire dolu oluşunu kutladılar. Yemekler yapılmış, köyün küçük sokağı neşe, mutluluk içindeydi. Gerçi ananın ne neşesi vardı ne de mutluluğu. Ama yine de çocukları için ay çörekleri yaptı. O gece ay doğunca döven yerine çıktılar. Çörekleri söğütlerin altında yediler. Gökte dolunay neredeyse güneş kadar parlaktı. Gel gelelim, üzerlerinde bayram keyfi yoktu. Çocuklar kendi eksikliklerini ve analarının neşesizliğini de ta içlerinde duymuş gibiydiler. Sonunda büyük oğlan, "Bazen içime babam ölmüş gibi geliyor," dedi. "Yoksa elbet gelirdi." Anası irkilerek hemen "Kötü evlat!" diye bağırdı. İnsan kendi babasına ölüm kondurur mu hiç? Ama aklına bir şey gelmişti. Oğlan "Bazen diyorum ki çıksam gidip babamı arayıp bulsam," dedi. Bu sefer kış buğdayını ektikten sonra gideyim bari. Sen bana biraz para verirsin, kışlıklarımı da çıkıp yapıp omzuma alırım. Olur ha, belki hemen bulamam da uzun zaman yollarda kalacağım olur. Bu sözler anayı korkuttu. Oğlunun aklına çelmek için, hele sen bir çörek daha ye bakalım oğlanım, dedi. Hele bir yıl daha bekle bakalım. Sen de gider, gelmeyi verirsen benim halim nice olur. Hele bir bekle, küçük kardeşim büyüsün, senin yerini tutacak kadar olsun. En küçükleri istediği bir şeyler olduğu zaman hep hırçınlaşırdı. Şimdi de dik dik, ''Abim giderse ben de giderim.'' diye söylenip o küçük kırmızı ağzını büzerek kızgın kızgın anasına baktı. Ana bu sefer büyük oğlunu kınadı. ''Bak gördün mü yaptığını? Böyle konuşup onun da aklını çeliyorsun.'' Sonra artık bu konu üzerine başka söz etmedi. Ama fikir kafasına takılmıştı. Sonradan ana bu meseleyi düşünmeye koyuldu. İşte şurada 5 yıldır yapayalnızdı. 5 yıl bu. Bir adam geleceği varsa bundan önce çıkıp gelmez miydi? 5 yıl geçmişti aradan. Erkeği ölmüş olsa gerekti. Kendi de dul kalmıştı. Belki yıllardır duldu da haberi yoktu. Toprak sahibinin vekilinin de karısı yoktu. Kendi gibi o da duldu. Daha geçen yıl karısının öldüğünü söylerken ana duymuştu. O zaman kulağına girmemişti. Kendisi dul değilken ne üstüne vazifeydi erkeğin dulluğu, evliliği. Ananın aklı dulluğuna iyiden iyiye yattı. O gece geç vakte kadar dolunayın ta yükseklerde yüzüşünü seyretti. Çocukları çoktan uyumuştu. Bütün köy dalgın uykulardaydı. Yalnızca birkaç köpek dolunaya karşı havlıyordu. Düşündükçe dulluk daha fazla yattı ananın içine. Madem ki kendisi duldu, adam der demez evlenirlerse belki de iş işten geçmiş olmazdı. Ananın içine bir acayip telaştır aldı. Büyük oğlansa tasarısını unutmuyor, tarlayı bir an önce sürüp buğdayı ekmek için durup oturmadan çalışıyordu. Belli ki niyeti buğdayı ektiği gün yola çıkıp babasını aramaya gitmekti. Oğlan şimdi neredeyse babasının boyuna yaklaşmıştı. Bir bambu kamışı gibi sımsıkı, sepsert ve kıvrak bir yapısı vardı. Artık çocuk değildi ki karşı gelinsin. Sessiz ama inatçıydı. Aklına bir kere bir şey koydu mu bir daha unutmazdı. Şimdi de bırak gayri gidip babamı bulayım. Oturduğu kentin çalıştığı evin yerini adını söyle diye tutturmuştu. Bu kez ana onu başından savmak için ne diyeceğini bilemeyerek ben babanın mektuplarını yaktımdı diye cevap verdi. Gayri çaresiz yeni yılı bekleyeceğiz. Bir mektubu daha gelir elbet. Çocuk hani nerede oturduğu aklımda dedindi diye ona çıkıştı. Ana hemen aklımda kaldı sandıydım ama şu bu derken araya koca ninenin ölümü de karıştı. Unutuvermişim diye cevap verdi. Unuttuğumu şuradan biliyorum ki ninenin ölürken babana mektup yazdıracaktım. Yerini unuttuğum için yazdıramadım. Oğlan ona pek de inanmayarak dargın dargın bakıyordu. Ana şimdi kızarak tam büyüyüp işime yaramaya başlamışken böyle beni bırakıp gitmek isteyeceğini nereden bileydim diye söylendi. Ananı bırakıp gitmek isteyeceğin aklıma bile gelmezdi. Nasıl olsa bu yıl başında da mektup gelecek değil mi?